Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakta herkesin ilgisini çekeceğini düşündüm. Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum radyocu Nihat Sırdar. Hoş geldin Nihat.
Hoş bulduk.
Radyocu dedim ama şimdi eklememiz lazım. Köşe yazarlığı yaptı. Uzun bir zaman Vatan, Takvim ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.
Evet.
Şu anda Kafa Dergisi'nde de bir sayfası var. Hala yazmaya devam ediyor. Hı hı. Kitapları var Nihat'ın. 35'i beklerken severek dinliyoruz. Hı hı. Gerçekten de öyle.
Evet.
İki kitap.
Teşekkür ederim.
2000 yılından beri de yani 19 yıl olmuş.
Evet.
Şu anda aktif ara ara yaptığını görüyorum
yapıyorum,
da zaten.
Yapıyorum.
Yani. Böyle sahne gösterileri var değil mi? Onlara ne
meddahlık
diyorsunuz?
Meddahlık yapıyorum ben aslında.
Çok
yani
güzel.
Doğrusu o, Türkçesi o. Stand up diyorlar ama onun adı Türkçe'de meddahlık. Yaptığım şey o aslında.
Daha güzel söyledin. Onun için de sordum. Stand up'tan daha da güzel bir isim ve senin formatına çok uyuyor. İyi Uykular Türkiye. Sivrisinek dedin de aklıma geldi. Ve Bütün Kazlar Toplandık,
evet,
gösterilerinin adı. Yani binin üzerinde sahneye çıkışım var değil
çok
mi?
Çok daha fazla. Yani o binin üzerin, yani herhalde 2000 olmuştur.
Vay canına.
2000 olmuştur. 20 sene oldu yani. 20 senedir sahneye çıkıyorum ben. 20 senede 2000'i geçmiştir.
Radyoculuk kaç sene?
Radyoculukta 25 bitti. 26'ya giriyorum artık.
Sen de o zaman 16-17 mi başladın?
Evet, o civarda. Yani lise son işte benim başta. Yani lise sonda staj yaparken zaten özel radyolar başlamıştı. Ondan sonra ben bir yandan radyo dinliyorum. Bir yandan haftanın 3 günü işte Zeytinburnu Endüstri Meslek Lisesi'nde 2 gün okuyorum. 3 gün staj yapıyorum bir şirkette, uluslararası bir şirkette. Çok enteresan bir hikayesi vardır onun da. Ondan sonra oradayken radyo dinliyorum ama ben ondan önce de radyo dinliyorum. Yani geceleri oturuyorum TRT dinliyorum mesela. İşte kitap okurken TRT dinliyorum. İşte gır gır fırt bilmem ne, onları deli gibi okuyorum. İşte Atilla Atalay, Ereğmenler okuyorum. Koca Mustafa Paşa Dükü'yüm falan. Öyle şeylerim var benim o zaman. Mektup yazıyorum Atilla Atalay'a. Seviyorum yani, o zamandan mizah seviyorum ben. Ne bileyim, Ferhan Şensoy izliyorum. Ferhangi Şeyler'i ezbere biliyorum. Ortaokulda Ferhangi Şeyler oynadım ben. Boş derste beden öğretmenine. Beden öğretmeni hariç kimse gülmedi. Kimse anlamadı yani. Ama ben biliyordum hani Ferhangi Şeyler'i ezbere biliyordum. Çünkü oyuna defalarca gittim. Kasetini aldım, ezberledim. Ezberledim yani. O nedenle hep böyle bir şey var. Yani hep böyle o zamandan mizaha bir ilgi var. O radyoya ilgi de oradan geliyor aslında. Yoksa böyle hani lisede ben radyocu olayım diye gibi bir derdim yoktu. Makine ressamı olmamak gibi bir derdim vardı. Onun eğitimini alıyordum. Fakat nefret ediyordum o işten. Ondan sonra tesadüf işte çalıştığım, staj yaptığım şirkette de eğitimini aldığım konuyla alakalı olmayınca tamamen bambaşka bir yere girdim ben. Denetleyen eden falan da kimse olmayınca ben orada ofis boyluk yaptım aslında. Ofis boyluk yaparken bir sürü insanla tanıştım. O tanıştığım insanlardan birinin bir arkadaşı Best FM'de çalışıyordu. Bana bir randevu aldı. Ben atladım gittim elimde baklavayla, ben radyocu olmak istiyorum diye kapıdan içeri girdim. Onun hikayesini de anlattım radyoda.
Evet.
Ondan sonra işte tamamen böyle şeyler aslında. Hani kapı kapıyı böyle tesadüf. O gün orada Fatih Altaylı'nın olması. Beni Fatih Altaylı ile görüştürmeleri. Ceyda Erenoğlu'nun radyoya başlaması. Fakat teknikten hiç anlamaması. Benim tekniği öğrenmem, onun masasında durmam. Falan gibi böyle olaylar zinciriyle gelişti. Best FM'de başladım dolayısıyla. Uzun süre maaş almadan çalıştım. Herkesin arkasında durdum, mikseri öğrenmeye çalıştım. Programcılara çay doldurdum, kahve doldurdum, götürdüm. İşte sırf stüdyoya gireyim de öğreneyim falan diye böyle kendimi geliştirdim, işi öğrendim. Ama şeyi biliyordum yani, ben bir gün mikrofonun önüne geçeceğim, konuşacağım, program yapacağım. Yani bu yapanlar gibi iyi yapacağım, iyi radyocu olacağım hep kafamdaydı. Zamanını bilmiyordum ama o da hızlı oldu. O da içimde olmasından kaynaklı aslında. Çünkü ben radyocu olacağım deyince olunmuyor. Onu mutlaka bir yetenek kısmı var. Yetenek olması lazım.
Hı hı. Ay ne kadar güzel anlattın. Ya adam biliyor bu işleri.
Biliyorum tabii, çok doğru yani.
Takır takır. Yani şimdi sen hızlı geçiyorsun ama arada birkaç noktaya vurgu yapalım. Neden hızlı geçiyor muhtemelen Nihat? Bu hikayeyi yazdı da aslında ama bizim yaşlarımız da çok yakında. Böyle hani 80'lerde çocuk olmuş insanlarız.
Evet, doğru.
Benzer bir takım şeyleri görüyorum. Mesela mizah dergileriyle büyümek.
Tabii.
Oradaki çizerleri, espri bulanları ayrı kişilerde, hı hı, çoğunlukla.
Hepsini ezbere bilirdim ben.
Hepsini ezbere
tabii.
Bilirdik yani. Tabii. Bakkallarda, marketlerde onları okumaya çalışırsın. Bazısını tabii. almıyorsan da. Radyo dinleyicisi olmak. Hatta bir dönem özel radyolar için eylemler yapmak
tabii,
değil
işte
mi?
Ben o zaman radyocuydum zaten. Ben başlamıştım. Yani çömezdim. Ama işte radyolar kapatılmıştı. Tansu Çiller kapatmıştı. Siyah Kurdele kampanyası başladı. Ondan sonra acayip büyük bir destek oldu. Tabii şimdi uzun yıllar özel radyo olmayıp sadece TRT olunca ve TRT sadece istediği şarkıları çalınca bir anda özel radyolar başlayıp herkesin dinlediği ve istediği şarkıları çalmaya başlayınca acayip bir ilgi oldu. O özgürlüğün tadını bir kere alırsa insanlar bir daha bırakmazlar. Öyle oldu. Hı hı. Bırakmadılar, döndüler ve yeniden özel radyoları açtırdılar. Yani hükümet o dönem geri adım atmak zorunda kaldı ki ne demokratik ülkeymişiz o zaman hakikaten de yani düşününce şimdi o zamanki zamanları. Yani ben işte ta o zamandan başladım ama o mizah dergileri benim hayatımı gerçekten çok etkilemiştir. Ben ilkokula gitmeden önce okumayı biliyordum. Sırf Gırgır dergisi sayesinde. Her cuma babam Gırgır alır gelirdi. Cuma günleri Gırgır alınırdı. Pazar günleri Lak Lak diye bir dergi vardı. Hiç unutmam, o alınırdı. Salı günleri Fırt. Onu ben kendim alırdım. Fırt'ı muhtemelen o ikinci sayfasından dolayı annem almazdı. Yavrunuzun sayfasından dolayı babam. Ben kendim alırdım Fırt'ı ama o dergileri okuyarak ben ilkokula gitmeden okumayı söktüm. Gittiğimde okumayı bildiğimi öğretmenim fark etti. Fakat benim elmamı hemen kırmızı yapmadı. Israrla bekledi. O arkada bir kırmızı elma olurdu, hatırlar mısın?
Bizimkinde yoktu o.
O şey birçok ilkokulda vardır o. Hala da varmış hatta. Geçen ben anlattım. Hadi. Dinleyiciler yazdılar. Hmm. O sınıfın arkasındaki tabloda bir elma ağacı olur. Her elma bir öğrenciyi temsil eder. Okumayı söktükçe öğretmen kırmızı kalemle o elmayı kırmızılaştırır. Tamamen okumayı söktüğünde elman kıpkırmızı olur. Her gün gelirsin o elmaya bakarsın. Bugün öğretmen bir şey yaptı mı diye. Bizde öyle bir şey vardı yani. Ve ben biliyordum okumayı ama öğretmen hayır dedi. Öğretmenim benim o zaman mutlaka dedi. Sen arkadaşlarınla birlikte öğreneceksin falan ama ben o dergiler sayesinde okumayı söktüm. Şimdi okumayı sökecek kadar beni etkileyen dergilerin tabii ki benim hayal dünyama bir katkısı olacaktı. Mizah oldu işte. Ben hep böyle mizaha yöneldim. Okuduğum her şeyi gazete haberlerini bile böyle bir mizah malzemesi olarak gördüm. Bir müddet sonra da işte radyo programı yapmaya sıra geldiğinde nasıl bir radyo programı yapmalıyım diye düşündüğümde sabah yayını yapacağım. Bana sabah programını verdiler. 7 ile 8-15 arası yapıyorum. 7-8-15 ben yapıyorum. 8-15'te Fatih Altaylı başlıyor. Babali Yokuşu. Ben onun mikserinde oturuyorum. Karşısında oturuyorum yani. Şimdi tabii Fatih de dinliyor beni gelirken, onu da çok rahatsız etmeden program yapmak lazım, çok önüne geçmemek lazım, onun öyle bir huyu vardı. Ben işte gazetelerden haberleri, Anadolu Ajansı, o zaman Anadolu Ajansı'ydı, gerçekten ajanstı, oradan gelen haberleri, bütün gece gelen haberleri tarayarak onlardan böyle ilginç haberler çıkarıp onların üzerine mizah yapmaya başladım. Haber üzerine mizahı nereden öğrendim ben? Ferhangi şeylerden öğrendim. Oradaki gazete bölümünden,
evet,
öğrendim yani.
Şahanedir.
Yıllarca. Beni odur yönlendiren bu işe aslında. Ve gördüm ki insanlar sabah işe giderken bir yandan haber almak istiyorlar. Bir yandan o haberi alırken de çok böyle sıkılmamak istiyorlar. Ve ben onu yaptım. Öyle bir formül buldum kendimce. Gündemle ilgili işleyebileceğim, üzerine mizah yapabileceğim konuları bir araya getirdim. Onların üzerine konuştuğum bir radyo programı yaptım. Sabah programı böyle oluştu. Hı hı. Nihat'la o zaman Curcuna'ydı. Sonra işte Nihat'la muhabbet oldu. O program öyle oluştu. Ben öyle tasarladım ve öyle yaptım. Sonra o üzerinden bir iki sene geçtikten sonra da Nihat'la Sivrisinek başladı.
Best FM'de başladı.
Best
yani.
FM'de başladı.
12 sene mi çalıştın orada? Bayağı
12 yıl çalıştım.
Sonra Alem FM'e geçtim.
Sonra ayrıldım. Bir 4 ay boşluk oldu. Alem FM'e geçtim. 9 yıl orada çalıştım.
Uf.
Sonra orası bitti. Show Radyo'ya geçtim. Bir 5 sene kadar orada çalıştım. En sonunda artık dedik ki böyle olmayacak. Biz hep birilerine para kazandırdık. Bir de artık memleketin durumu da malum. Daha böyle kimsenin bize karışmayacağı, özgür olabileceğimiz, daha özgür olabileceğimiz bir platform olsun diye Kafa Radyo'yu kurduk. Evet. Bir grup arkadaş.
Evet.
Ve şimdi artık kendi radyomuz var.
Memnun musun?
Yani memnunum. Ya memnunum çünkü bildiğim işi yapıyorum. Hı-hı. Bir kere kafamda o konuda bir tereddüt yok. Hani şey gibi bir tereddütüm yok. Batar mıyız? Şöyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Bir tereddütüm yok çünkü bildiğimiz işi yapıyoruz. Batarsak demek ki bilmiyormuşuz olacak. Hı-hı. O yüzden çok fazla o konuda endişem yok. Ama şundan dolayı memnunum. Radyo işini radyocular yapıyor. Benim yıllardır hayalini kurduğum şey bu. Hı-hı. Yani radyodan hiç anlamayan kimi yöneticilerin, işte birisinin arkadaşı diye gelmiş orada yayın yönetmeni olmuş tiplerin ya da radyoculukla hiç ilgisi olmayan patronların radyoculuk yaptığı yer değil. Burada herkes radyocu. Yani çaycısından canlı yayın arabasını kullananına kadar, programcısına kadar, yöneticisine kadar herkes bir şekilde daha önce radyoculuk işiyle uğraşmış insanlar. A'dan Z'ye radyocuların olduğu bir radyo oldu. O açıdan çok memnunum yani.
Güçlü Mete ile birliktesiniz.
Güçlü Mete, ben, Candaş, Dolga Işık. Üçümüz birlikte kurduk. Kurdunuz. Kafa markası zaten Candaş.
Candaş.
Ben kurulduğundan beri kafada yazıyorum. Yani hı-hı, en başından beri. Dolayısıyla biz bir radyo kurarken ne olsun diye benim aklıma hemen Kafa Radyo geldi. Hemen Candaş'la konuştuk. Candaş hemen dedi. Hiç ikiletmedi bile. Ve biz üçümüz birlikte bu radyoyu kurduk.
Peki sen radyoculuğun çok ilgi gördüğü bir dönemde başladın aslında,
evet,
düşünürsek.
Doğru.
Çok insanın bir şekilde radyo dinlediği bir dönem. Şimdi nasıl düşünüyorsun bu konuda? Yani karşılaştırma yaparsan ne görüyorsun?
Ya şimdi dönem çok farklı.
Evet.
Radyoculuğun ilk başladığı dönem, o az önce anlattığım müziğe ulaşabilme sıkıntısı vardı.
Hmm.
Yani şöyle düşün, insanlar radyoyu dinlerken kaydederdi. Ki sevdiği şarkıyı kasete kaydetsin, onu istediği kadar dinlesin diye. Ve biz o yüzden hep böyle jingle'lar basardık onun üzerine, şarkıların üzerine. Hani korsanla mücadele bir yerde aslında. Ki o zaman telif de ödenmiyordu aslında, neyin mücadelesini yapıyorsak. Yani o zaman daha telif yasası çıkmamıştı yani. Saçma ama. Neyse, fakat şimdi öyle değil artık. Şimdi müziğe ulaşmak çok kolay. Yani müzikle ilgili bir sürü program var, bir sürü uygulama var, bir sürü platform var. Dolayısıyla radyo işinin sadece müzik çalmak olmadığı bir dönemdeyiz şu anda. Ve içeriğin artık önemli olduğu. Yani radyoyu dinletecek sebep lazım, hı-hı, bu saatten sonra. Şimdi o sebepleri de bu yıllar içinde radyo yöneticileri, radyo patronları tükettiği için, yani şöyle tükettiği için, müzik çalalım nasıl olsa dinleniyoruz. İşte en iyi müzik bizde olsun. Ya en iyi müzik ne ki? Yani senin çaldığın işte bir şarkı, Tarkan'ın bir şarkısını öteki de çalıyor. Öteki de çalıyor. 1300 tane radyo var Türkiye'de. 1300 radyoda aynı anda Tarkan çalıyor yani. Ya senin en iyi müzik diye arka arkaya çaldığın müzikler belki öyle olabilir ama onu da insanlar artık kendi playlistlerini yaparak uygulama, işte Spotify'dan bilmem nereden falan dinliyorlar zaten. O nedenle radyoyu dinletecek sebep gerekiyor bu saatten sonra. Biz şu anda o aşamadayız radyoda. Dünyanın çoktan gelmiş olduğu yerdeyiz aslında. Şimdi radyo hakikaten çok önemli. İşte Amerika'da mesela işte başkan halka sesleneceği zaman ilk önce radyodan konuşur. Ve radyodan dinlerler insanlar. Hala böyle. Ve gündemi de oradan takip ederler. Radyo programları, en çok dinlenen radyo programları Amerika'da konuşma programları. İşte talk show dedikleri programlar. Dünyanın da birçok yerinde böyle. Şimdi bizde de ona doğru yavaş yavaş dönüş başladı ama geç kaldılar çünkü şey yok, hani konuşacak adam kalmadı. Yani yıllarca adama değil, yani insana diyeyim daha doğrusu, insana değil dönüp sadece böyle müziğe ve formata yatırım yaptıkları için şimdi konuşacak insan bulmakta zorlanıyorlar. Hı-hı. Radyo patronları, herkes deli gibi içerik peşinde. İşte bizim de mesela bu radyoda, yani Kafa Radyo'da yaptığımız en önemli şey o, içerik radyosu yaptık biz. İşte İlber Ortaylı da var, Sunay Akın da var, işte ben varım, Zeki var. Konuşan insanlar ve dinleme sebebi dolu bir radyo yaptık biz. Şu anda radyoculukta o zamanki dinleme sebebiyle bu zamanki dinleme sebebi farklı. O zaman müzik için dinliyordu insanlar. Artık bence müzik için dinlemiyorlar.
Bir de konu bazlı bir şeyler yapıyorsunuz Kafa Radyo'da. Mesela Bedia Ceylan Güzelce'nin kültür sanatla ilgili çok güzel bir programı,
evet,
var. Ya da işte Ayça Derin Karabulut zor bir konu yapıyor aslında.
Kitap
yani,
evet,
bu devirde bayağı ünlü iyi yazarları getirebiliyor Kavaca.
Evet evet, doğru valla.
İstanbul'un bir diğer ucu ya benim için.
Burası dünyanın yani merkezi Kavacık, öyle deme. Herkesin yolu bir gün Kavacık'tan geçer yani.
Böyle İstanbul seni yeneceğim gibi bir,
evet,
tepe.
Evet, öyle bir yer.
Kendilerine böyle bir krallık inşa etmişler, çok hoşuma gidiyor. Peki şimdi bir de müzik yayını da şöyle de değişti bence. Eskiden mesela senin ilk başladığın dönemlerde müzisyenler için radyoda yayınlanmak çok çok önemliydi. Yani, hı-hı, senin ona yer vermen çok büyük bir değer. Şimdi,
doğru,
kendileri kendi alanlarından zaten onları yayınlayabiliyorlar bir şekilde.
Doğru.
Yine hala artı değersin, o ayrı da.
Hı-hı.
Hani popüler birinin çalması başka bir şey tabii. Ama artık kendi kanalları da var. Yani aracılara ihtiyaçları yok. Bu da biraz değiştirdi tabii müzik açısından herhalde.
Mutlaka öyle. Ama yine geliyorlar. Yani yine geliyorlar derken radyonun kıymetini bilen, radyonun ne kadar
tabii
etkili olduğunu bilen çok fazla müzisyen var. Onlar mutlaka bir albüm çıkardıklarında önce radyoya geliyorlar. Dijital platformlar çok etkili. Bu muhakkak. Yani bunu kabul etmek lazım. Ama işte mesela bu dijitalleşmeye de aslında en kolay ayak uyduran mecra da radyo.
Evet.
En kolay ayak uyduran mecra. Yani ne çıksa radyo bir şekilde kendini adapte etmiş hep. İşte internet başladığında hemen internet radyoları, hemen internet üzerinden yayın yapma, internet sayfası kurma, oradan tıklayıp dinleme. Bunlara hemen adapte olmuşlar. O kadar adapte olmuşlar ki ve o kadar kazanç olmuş ki bu işten. Gidip böyle işte üçüncü parti diyorlar onlara. Üçüncü parti yazılımlar kurulmuş. İşte radyo kulesi bilmem ne falan böyle bunlar. Üçüncü şahısların radyocu değiller. Kurmuşlar bir sürü radyoyu toplamışlar oraya. İstediğin radyoyu dinleyebiliyorsun. Şimdi ona da mesela artık herkes kendi platformunu kuruyor. İşte bizde Radyo Lent var mesela. Kendi radyomuz da orada. Kafa Radyo da orada. İşte birçok müzik radyosu da kurduk oraya biz. Ama ne oluyor? Dijitalden de dinledikleri için insanlar çok dinledikleri için yine önce bize geliyor. Yine yani biz ulaştırıyoruz aslında insanlara. Ne olursa olsun müzikle ilgili, sesle ilgili teknolojik ona hemen bir ayak uydurma var radyoda. Radyo onu çok kolay yapabiliyor. Ya televizyonun bunu yapması çok zor oluyor. Yazılı basında çok zor oldu. Hatta direndiler yapmadıkları için çok geride kaldılar. Bizde şu anda çok geride kaldılar. Dünyada aldı yürüdü gitti. Ama radyo öyle değil. Ses öyle değil. Ses çok kolay. Hemen adapte oluyor.
Bir de ana akım kalmadığı için eski tanıdık insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Hı-hı. Yani mesela işte Güçlü, sen daha önce de 20 yıl önce de dinliyorduk. 20 yıl önce de bir muhalefet vardı. Yine başta kim varsa iktidar ona karşı çıkıyordu. Şimdi de öyle. Sonuçta tanıdık birine böyle sığınma bile diyebilirim bir ihtiyaç duyuyor insan. Yani uzun zamandır tanıdığı insanlar kalmadı pek çok insanın, değil mi?
Yok, kalmadı. Zaman içinde elendiler. Hatalar yaptılar. İnsanlar gördü. Şimdi konuşan insanlar, yani fikrini söyleyen insanlar fikir konusunda biraz tutarlı olacaklar. Toplumun hafızası evet zayıf Türkiye'de ama okur insan, takip eden insanın hafızası zayıf değil. Dolayısıyla şimdi 1000 yıl geçse İsmet Berkan unutulmaz artık bu memlekette. Yani bu Kabataş olayıyla ilgili İsmet Berkan ne yaparsa yapsın bu saatten sonra olmaz yani. Ha olur, bir bölüm dinler ama onlar zaten tanımazlar bile. Hani bilmiyorlar bile. Bilen insanlar da bu saatten sonra dinlemezler. Dolayısıyla fikrini söyleyen insanın, fikrini yazan insanın tutarlı olması lazım. Bizim yaptığımız en büyük iş, ya işte değil bu aslında benim, nasıl diyeyim, benim hani doğam böyle zaten yani. Ben muhalifim. Yani ben ilkokulda muhaliftim. Yani ilkokulda okulun bahçesinde koşarken düştüm de başım yarıldı. Niye Koca Mustafa Paşa İlkokulu'nun bahçesi asfaltlanıyor da Ali Suavi'nin asfaltlanmıyor diye belediye başkanına mektup yazdım ben ilkokulda yani. Ya bu içimden gelen bir şey demek
o
ki.
O dergilerde de muhalefet var. Mizah dediğin şeyin zaten tabii, temeli o zaten.
Tabii o da etkiliyor, doğru. Hı-hı. Şimdi ben bunu radyoda yaptım ve dediğin gibi ben 25 sene önce de, 20 sene önce de, 10 sene önce de program yaparken kim varsa iktidar onun karşısındaydım. Çünkü mizahın iktidardan çıktığını biliyorum ben. Yani mizah dediğin şey muhaliftir, biraz da buradan geliyor aslında. Çok basit bir denklem. İktidar olan deliriyor, delirdikçe hata yapıyor. Sen oradan mizah çıkartıyorsun. Bu kural çok basit bir kural aslında. Tabii muhalefet de hata yapıyor. Sen onunla da dalga geçiyorsun. Bir şey değişmiyor ama yani ben Ecevit'in de başbakanlığında Ecevit'i de en çok eleştirenlerden biriydim. Üzerine mizah yapanlardan biriydim. Demirel de öyle oldu. Çiller de öyle oldu. Mesut Yılmaz'ı gördüm. Erbakan'ı gördüm. Ben bütün hükümetleri gördüm. Şimdi tabii çok uzun zamandır bu iktidar devam ediyor. Sadece ona muhalifmişim gibi görünüyor. Çünkü adamlar bir ömür neredeyse iktidardalar. Yani bir nesil onlarla geçti. Ama öyle değil şimdi. Yarın bir başkası iktidar olduğunda yine o hatalar yapacak. Ben yine onun karşısında duracağım. O yüzden o tanıdık sesler dediğin şey oluyor. Ve insanlar dinliyorlar. Ve senden öğrenmek istiyorlar. Ya bir şey oluyor mesela bir gece. Biri televizyonda bir şey söylüyor. Sosyal medya yıkılıyor. Bana deli gibi mesaj geliyor. Yarın sabaha konu çıktı. Acaba ne diyecek? Acaba nasıl işleyecek bunu falan diye herkes... Yani kendi aralarında konuşuyorlar, dayanamayıp sosyal medyaya yazıyorlar, bana yazıyorlar. Hı hı. Bekliyorlar benim ertesi gün o konuyla ilgili ne diyeceğimi. Ya bir şey bekliyorlar işte, ıspanak konusu çıkıyor mesela. Acaba yarın Nihat ıspanakla ilgili ne yapacak? Herkes merak ediyor. Ben de ister istemez o tarafa doğru yönleniyorum. Çünkü hep dinleyicinin söylediği bir şey var. Diyorlar ki bizim duymak istediklerimizi söylüyorsunuz. Bizim söyleyemediklerimizi söylüyorsunuz radyoda.
Ses oluyorsun.
Işte. Ses oluyorsun. Heh, işte benim yaptığım şey o aslında. Hı hı. Metrobüsteki adamın, ofisteki adamın, ne bileyim ben işte böyle akşam oturup evde aile arasında konuşan insanların kendi aralarında konuştukları ne varsa ben onu konuşuyorum radyoda aslında. Onların gündelik sıkıntıları neyse ben de o sıkıntıları yaşıyorum. Yaşayamadığım sıkıntılar varsa benim hayatımdan dolayı mutlaka takip ediyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Onlar üzerine konuşuyorum.
Bir de senin yolda dinlenme gibi bir olayın var. Buna bağlı olarak da yani tabii Amerika'da da yani bu radyo yayıncılığının popülerliğinden podcast da artık öyle zaten Amerika'da. Bahsettiğimizde çok araba kullanıyorlar, her yere gidiyorlar. Bunun da bir etkisi var. Bizde de sen mesela taksi şoförleri, minibüsler, hep
otobüsler
senin,
hatta.
Otobüsler ve şöhret edici tarafında var değil mi? Yani sen bir şey konuştuğunda ben gündem olduğu zamanları hatırlıyorum.
Tabii.
Şu anda ortam daha karışık tabii. İnsanlar nereye bakacaklarını şaşırıyorlar ama sen bir köşe yazısından bahsettiğinde mesela onun çok okunduğunu hatırlıyorum. Yani kendimden de hatırlıyorum. Bir öyle durumum var. Bugün hala benzer bir durum hissediyor musun?
Ya var o şeyle çok hem çok dinlenmeyle alakalı hem bir de güvenle alakalı.
Evet evet.
Yani ben bir şeyi öneriyorsam bir şeyi tavsiye ediyorsam onun hani doğru bir şey olduğunu biliyorlar ve güvenerek gidiyorlar.
Çizgini biliyorlar.
Çizgiyi biliyorlar çünkü bu bir köşe yazısı için de oluyor dediğin gibi. Bu bir müze için de oluyor. Bu bir tostçu için de oluyor. Yani işte ben nereyi öneriyorsam nereyi bahsediyorsam tavsiye ediyorsam oraya doğru bir acayip akın oluyor. Çünkü gittiklerinde hayal kırıklığıyla karşılaşmayacaklarını biliyorlar. Birleştirici mevzuna da aslında en güzel örnek bu dörtleri yakma hikayesi.
Evet.
Bir dönem işte bu akaryakıttaki vergileri protesto ediyorum ben. Şimdi vergileri diye özellikle söylüyorum. Çünkü o dönem benim sponsorum akaryakıt firması. Ve ben akaryakıt fiyatlarını protesto ediyorum. Akaryakıt vergilerini protesto ediyorum aslında. Orada akaryakıt firmasıyla bir alakası yok. Aksine onu öyle yapıyor olmam da bir cesaret aslında. Orada benim en çok duyduğum şeylerden biri şuydu. Diyorlardı ki insanlar işte ben Kırşehir'de dinliyorum sizi. Ben zannediyordum ki tek başıma dinliyorum. Bir gün sabah giderken bir baktım karşıdan gelen birisi de dörtleri yakıyor. Ben o sabah 8'de diyordum ki yani şunu yapıyorduk aslında çok basit anlatımıyla. Madem bu akaryakıt vergilerini azaltamıyoruz o zaman hani keyfini çıkaralım zevkini alalım. Saat 8'de ben bir damat havası çalayım. Siz dörtlerinizi yakın beraber eylemce yapalım diye bir şey uydurmuştum ben. Eğlence değil de eylemce diye öyle bir şey uydurmuştum. 8'de ben damat havası çalmaya başlıyordum. Millet de dörtlerini yakıyordu. Ve insanlar birbirlerini gördüler. Ya şimdi sen arabada giderken ya da serviste giderken diğer serviste diğer arabada kimin neyi dinlediğini bilemezsin. Çok ortak tepkiye denk gelmen lazım. Fakat bir anda dörtlerini yakınca insanlar böyle işte Kırşehir'de Bozkır'da bir yerde giderken karşılıklı birbirlerini görüyorlar, selamlaşıyorlar insanlar. Selektör yapanlar, birbirlerine selam verenler, el sallayanlar. Benim o birleştirici mevzuyla ilgili en bariz örnek budur önümde gördüğüm. O kadar çok insandan öyle mesaj aldım ki ben. Meğer yalnız değilmişiz. Meğer tek başıma değilmişim burada. Meğer ne çok benim gibi düşünen insan varmış. Dörtlüsünü yaktığına göre demek ki o da aynı şeyi düşünüyor. Aynı radyoyu dinliyoruz demiyor. Aynı şeyi düşünüyormuşuz diyor insanlar. O belki de bu yakın Türkiye tarihinde en enteresan örneklerden bir tanesidir. Bu yayıncılık camiasında, yayıncılık işinde. Çok çok ilginç bir işti o. Gerçekten böyle bir ay, bir buçuk ay kadar falan devam etti. Tabii ondan sonra RTÜK, hükümet bilmem ne falan filan baskısıyla son vermek zorunda kaldım.
Evet, RTÜK'le ilgili başı derde giren, en çok derde giren radyoculardan biri olduğunu söyleniyor.
En çok.
En çok. Net midir?
Net.
Hani onlardan biri diye.
Yok, ben net,
güvenlikli bir alandayım ama.
Net açık ara öndeyim yani onu söyleyebilirim. Son zamanlarda değil. Eskisi kadar değil. Çünkü çok daha böyle büyük artık. Mecralarla uğraşıyor. RTÜK işte gazeteler, televizyonlar özellikle.
İşleri çok.
Televizyonlarla çok uğraşıyorlar. İşleri çok. Radyoları çok önemsemiyorlardı biraz aslında. Öyle bir durum da var ama yani sürekli takip altındayım. Onu biliyorum. O dönem çok büyük baskı vardı. Ya şöyle söyleyeyim ben 25 sene olmuş. Bu dönemki kadar baskı hiçbir zaman görmedim ben. Yani hiçbir hükümet döneminde böyle bir şey yaşamadım. Böyle bir şey görmedim.
Tam onu soracaktım. Candaş Tolga Işık'la televizyon programındasın. Onu seyrettim. Kaydı var yani. Hani televizyon programındasın şimdiki zaman gibi söyledim ama. Orada diyorsun ki 5 sene önceki program. Şu anda en sert dönemini yaşıyoruz diyorsun. Ama artık
şu anda onun da ötesindeyiz. Evet. Çünkü şey bölümüne
tam
geçtik.
Tam 17 Aralık dönemi falan herhalde ki o... öyle espriler falan olmuş ha, evet. Yani. 17-25 Aralık dönemde zamandır. Evet. Doğrudur. Ağır bir dönem zaten.
Şimdi daha ağır. Yani o dönem, o dönemi bile mumla aradığımız bir dönemdeyiz şu anda. Bakın 5 yıl geçmiş üstünden yani. Yani en kötü olan şu, otosansüre geldik artık.
Evet.
Sırada o var evet, şu anda. Ya yani onu yaşıyoruz biz. Ya yani konuşurken kendi kendimizi, kimsenin sansürlemesine gerek kalmadan, kimsenin ceza vermesine gerek kalmadan artık konuşurken kendi kendimizi sansürlüyoruz. Yani şeye geldik işte yani işte artık böyle hani kendi kendimizi sansürlüyoruz. Bir de aynı mesleği yaptığımız insanlar tarafından sansür uyuruyoruz. Hmm falan diye işte hani böyle kaşınma falan var. Ali Saydam'ın yaptığı kaşınma hikayesi var ya. Onun gibi yani iş. Tabii iş o noktaya geldi artık yani. Televizyonda canlı yayında bir başkasının yorumuna orada yorum yapan bir başkası kaşınma ha falan yapabiliyor. O noktaya geldik yani. Çok feci canım.
Yoksulluklarla ilgili evet televizyon
evet,
programında.
Evet otosansürün işte bir ötesi o artık. Böyle senin aynı mesleği yaptığın insanın seni sansürlemeye çalışması. İşin artık böyle suyunun çıkma noktasındayız biz.
Çünkü ama kafasından nasıl söyleyebiliyor bunu diye düşünüyor muhtemelen.
Tabii. Yani nasıl diyor yani o kadar ters geliyor ki ona tabii. Orada yapılan ironi.
Ben şeye gireyim. 2006 seninle tanışmamız.
Ha.
Baktım tarihe. Niye? Şöyle bir şey. Ben o zamanlar radyo çok dinleyemiyorum. Ama Hayal Kahvesi'nde haftanın bir gecesi cuma geceleri. O zaman Mirkelam çıkıyordu benden sonra. Mirkelam'dan önce de DJ'lik yapıyorum ben. Yani babam hastanede hasta. Haftanın 6 günü çalışan bir insanım. Geceleri babamlayım falan filan. Artık biraz kafa dağıtmak için. O zaman da Ali Eyüboğlu Milliyet Televizyon diye bir ek çıkartıyor. Ben de Milliyet Gazetesi'nde çalışıyorum. Dedi ki sen dedi DJ'lik yapıyorsan DJ'lerle konuşursun. Mantık böyle.
Çok, çok güzel mantık.
Ama hakikaten bana da iyi geldi. Çünkü böyle radyocularla konuşacak birini istiyor. Ve radyocularla konuşmak da güzel bir fikir aslında bir televizyon ilavesi için. Ondan sonra ben de böyle gidiyorum. O zaman işte Açık Radyo, Eksen. Benim hala kafam öyledir. çok dinlediğim iki radyo. Seni de şöyle dinlemiyorum ama tanıyorum. Yani biliyorum. Ondan sonra sabahın köründe geldim sana. Yani saat 6.30 mu 7 midir nedir? Ben uyanamamışım. Bana yumurtalı falan bir sandviç almıştın.
Cevizli bağ sandviçi.
Ya evet cevizli bağ. Daha sonra o binada ben de Akşam Gazetesi'nde çalıştım. Ya. Ama o Davutpaşa'ya gelmek ne zordu. Kader kısmetmiş. Sen bana muhteşem bir böyle sokakta arabalarda yapılır ya. Evet. Öyle bir sandviç almıştın. Hiç unutamam. Muhteşemdi. Ve ben seninle şöyle tanıştım. Senelerce de bunu da herkese anlatmıştım. Gazete yok önünde. Gazete balyası derdik biz ona işte. Sabahları biz de böyle hani toplu olarak gazeteyi alırsın. Toplantıya girmeden önce okursun. Sen yayına başladın. Gazeteler geç geldi. Ve Milliyet'i biz yapmışız. Yani ben orada yazı işlerindeyim. Ertesi günkü manşeti biliyorum. Senin önüne tak diye o dakikada geldi. Sen anında önüne konduğu anda onun üstüne öyle espriler yapmaya başladın ki yani inanamadım ben. Yani sanki önden haberi biliyormuş gibi ya nasıl yapabiliyor diye ve bütün yayında senin hazır cevaplığını, zekanı yani hızlı düşünebilmeni izledim. Benim için o kadar önemli bir şey ki burada Mesut Süre de geldi mesela o ilişki testi babında konuştu. Radyoculuğa az konuştuk ama tak tak tak hazır cevaplık nasıl bir şeydir yani ya?
Ya işte o başta konuştuğumuz şeyden kaynaklanıyor aslında işte mizahla büyümekle ilgili.
Ben de bütün büyüdüm ama sen bana bir şey söylesen iki gün sonra cevap aklıma geliyor.
Ama işte yok benim kafa öyle çalışmıyor. Bizim şey vardır Ender abi vardır Ender Uslu. Ben Best FM'de başladım. Ender abi Bodrumludur. Doğma büyüme Bodrumludur. Bodrum'da köy öğretmenliği yapmış. Ondan sonra Bodrum'un ilk yerel gazetesinde çalışmış. Türkiye'nin ilk özel radyosunu Bodrum Belediyesi Radyosu diye kurmuşlar. Cumhuriyet'in Bodrum temsilcisi olmuş. Sonra Cumhuriyet'e gelmiş çalışmış. Yıllarca gazetecilik yapmış. Ben Best FM'e girdiğimde de oranın haberinin başındaydı. Haber müdürüydü. Zaten bir Ender abi var. Bir tane de yanında stajyer var. Bir de haber spikeri var. Haber spikeri de Ceyda bu arada. O okuyor yani. Yani ama çok dinleniyor Best FM'in haberleri o dönem.
Tabii,
öyle böyle
Ceyda'nın
değil.
Cezvesi miydi?
Ceyda'nın cezvesi işte. Ben Ceyda'nın cezvesinde
evet.
ben şey mikseri ben idare ediyordum. Öyle söyleyeyim yani. Neyse.
Hiç uğraşmaz teknik işlerle. Allah'tan bak sen o sayede.
Tabii. Hiç onun başarısı var ya. Benim sayemde yani Ceyda'nın. Neyse. Ender abinin yanında başladık biz. Dolayısıyla Ender abinin böyle konulara olaylara bir gazeteci gibi bir yaklaşma şekli vardır. Hep öyle baktı ve bizi öyle yönlendirdi. Bir sözü vardı, çok önemli bir sözdür o. Radyocunun diliyle beyni arasındaki mesafe çok kısa olacak derdi. O çok önemli. Bak, radyocu olması için bir insanın birinci şarttır bence. Yani ses tonu mes tonu bilmem ne falan filan değil. Benim böyle muhteşem bir ses tonum yok benim yani. Ben sıradan bir ses tonum var benim. Ama dille beyin arasındaki mesafe. Hem o mesafe kısa olacak hem de oradan oraya gelene kadar sen onu tartacaksın. Doğru mu? Radyoda söylenir mi? Kurulacak bir cümle mi? Ben bu cümleyi kurarsam ne olur? Bunların hepsini de zihninden geçirip ağzından çıkaracaksın.
Tabii o hızla ilgili herkesin bence bugün çok kısa ama sen vicdandan geçiriyorsun, beyinden geçiriyorsun, geçmişten geçiriyorsun, bilgi tabii birikiminden geçiriyorsun. Seninkinde başka bir şey var.
İşte yetenek o. Evet, ya o. Benim varsa bir yeteneğim, o yeteneğim var benim zaten. Bir radyocu için de en olmazsa olmaz şey o aslında. İşte ben bunu zaman içinde kendi kendime geliştirmişim. O dediğim mizahın çok fazla hayatımın içinde olmasıyla da o çok konuşmayı, kafada çok biriktirmeyi birleştirip böyle bir şey çıkardım herhalde ben. Öyle düşünüyorum yani.
Bir de o dönem yine o röportajı yaptığımızda dikkatimi çekmişti. O zaman kimse yoktu öyle. Bugün o model daha geçerli ama sponsorluk. Şimdi sende ilgimi çeken şey yıl 2006 diyorum. Sen Alem FM'den maaş almıyordun.
Yok.
Sen bir sponsorluk bulmuştun. Kendi gücün vardı. Sen oraya para verip yayın yapıyordun. Bu çok enteresan. Şimdi gittikçe sistem ona gidiyor. Bütün her yerde ama
evet.
Sen kaç yıldır bunu yapıyorsun? Baştan beri neredeyse değil mi? Best FM'den sonra mı böyle başladın?
2004'ten itibaren başladım ben buna. 2004'ten beri ben böyle çalışıyorum. Çalıştım.
Nasıl aklına geldi? Nasıl başladı o iş?
Ya şöyle, şimdi Best FM'den ayrıldığımda ben çok şey ayrıldım. Yani 12 sene çalıştım. Hani çalışmaya başladığım yer neticede ama 5 kuruş para vermeden çıktım ben. Almadan çıktım oradan.
Niye
hiçbir öyle? Hakkımı vermediler yani. Vermediler. Ondan sonra ben işte dava açtım. Zaten o 12 sene boyunca da şey çok kötüydü. Yani maaş alamıyorduk. Biz aylarca maaş almadığımız zamanlar oluyordu. İşte daha gencim zaten. Evden para almak istemiyorum bir taraftan. Almıyorum da. Deli gibi çalışıyorum ama karşılığını alamıyorum. Bunu çok yaşadığım için, çok sıkıntısını yaşadığım için bunun dedim ki ya böyle bir formül olsun. O zaman da Alem FM'de görüşüyoruz. Giray Güngör var başında. Giray'a böyle bir teklifte bulundum ben. Dedim ki siz bana maaş vermeyin ama bu sponsorluk ben biliyorum zaten sponsorum olacağını. İlla olacak yani, istiyorlar çünkü firmalar. Çünkü karşılığını alıyorlar. Çok dinleniyor program. Ben bir de sahiplenirim sponsoru gerçekten de. Hani iyi anlatırım radyodan, öyle söyleyeyim. Bir katkı veririm çünkü adam bir para veriyor. Bunun bir karşılığını istiyor doğal olarak. Alacak, almalı da. Ben dedim sponsorla geleyim. Ben sponsordan ben kendime pay alayım. Oradan da size pay ödeyeyim. O model de onların çok hoşuna gitti tabii. Sıfır maliyet, bir de üstüne para kazanacaklar. Bir de ben orada program yapacağım. Aynen böyle oldu. Öyle başladık biz. Ben 9 sene Alem FM'de böyle çalıştım. Sonra şova geçerken de aynı şey oldu. Orada da aynı anlaşmayı yaptım. Orada da aynı şekilde devam ettim. Hiç sponsorsuz kalmadım ben çünkü. Yani sponsorsuz bir dönemim olmadı. Ya o da işini iyi yapmakla alakalı işte. Ondan sonra o modeli uygulayanlar oldu. Çok detay bilmiyorum ben tabii, insanlar nasıl anlaşmalar yapıyorlar radyolarla ama ben hep öyle çalıştım. 2004'ten itibaren öyle çalıştım yani.
Peki iyi bir radyocu olmak için neler lazım bugün?
Ya şimdi bir kere bir yetenek lazım. Yani bir yetenek lazım. Şimdi az önce konuştuğumuz gibi komplike bir yetenek zor. Hani her zaman olmaz, olur da, vardır da insanda ama konuşmakla ilgili bir yeteneğin olması lazım. Düzgün konuşman lazım. Derdini çok hızlı anlatabilmen lazım. Bu önemli. Yoksa hani müzik radyosunda radyoculuk yapmak yani bir insanı ne kadar tatmin edebilir? Beni şahsen tatmin etmez. Dolayısıyla mutlaka konuşma ile ilgili bir yeteneğe sahip olmak şart. Ve bu işi istemek şart, sevmek şart. Yani konuşmayı sevmek şart. Yoksa şöyle olursan olmuyor. Yani ben bir radyoda başlayayım, ondan sonra buradan da işte böyle bir televizyona zıplarım, oradan falan. Bunu deneyen çok oldu, yapan çok oldu, heder olan çok oldu. Bu yolda ne koç yiğitler gitti, feda oldu, ben biliyorum. Yani 25 sene içinde gördüm ben bunu. Bunu meslek olarak görmek lazım, bir basamak olarak görmemek lazım. Zaman zaman biz üniversite öğrencileriyle de bir araya geliyoruz. Onlarla da konuşuyoruz. Fakat orada da şey soruluyor bana. İkinci soru. İşte nasıl radyocu olunur? Güzel. İkinci soru, ne kadar kazanıyorsunuz? Herkes onun derdinde. İşte radyocuların genel olarak, yeni başlayan radyocuların aldıkları maaşları falan söyleyince, aa çok azmış diyorlar. Beğenmiyorlar. Televizyon daha çok para kazandıran bir şeymiş gibi görünüyor. Şimdi dijital biraz öyle. O tarafa doğru kayış var ama en başta yetenek lazım. Yani konuşmakla ilgili bir yeteneğiniz yoksa radyocu olmanın bir anlamı yok bence.
Bir de kendi adına konuşmaktan çok bir toplum adına konuşmak belki de lazım mıdır?
Ya bu bir tercih. Şimdi orada çok iddialı olmayayım ben. Bu benim tercihim. Bir başkası sadece güldürmek üzerine konuşmayı tercih edebiliyor. Ama onun da mesela eğer toplumla ilgili bir derdin yoksa ve onun ne yaşadığını bilmiyorsan onun bir ömrü var. Ya yani durum komedisi yapıyorsun aslında. O durum komedisi bir yere kadar yapabiliyorsun. Bir espri. Ama güncelle bağlantılı bir şey yapıyorsan o her gün yenileniyor zaten. Hayat her gün yenileniyor.
Tabii,
gündem
tabii.
Her gün yenileniyor.
Malzeme var.
Benim o kadar sene yani bu kadar sene yapabilmemin sebebi de bu. Malzeme bitmediği için memlekette ben uzun yıllardır yapabiliyorum. Ama öteki türlü yaptığın zaman bir yerden sonra tükeniyorsun, bitiyor. Yani o yüzden orada tercihi çok doğru yapmak lazım ama neticede tercihtir tabii.
Sen kimleri beğenirsin?
Radyoda mı?
Zor bir soru ama radyocu olarak.
Şimdi dinlediğim ve bildiğim radyocuları söyleyebilirim. Ben Mesut'u beğenirim mesela. Mesut Süre'yi beğenirim. Hoş ilişki testinde daha çok seviyorum, onu söyleyeyim yani. Şeyde videoda çok şey çok hazır cevap. Hakikaten o az önce söylediğin o hızlı hareket edebilme, anında tepki verebilme o büyük yetenek yani. Zeki'yi çok severim. Zeki Kayahan Coşkun çok iyidir. Yani özellikle bu interaktif olma konusunda radyoda bence üstüne yok. Gece yaptığı program özellikle o Matrax efsanedir. Yani gecenin bir körü genç insanları işte ben ne bileyim ben birisine çatmak istiyorum deyip alıp böyle işkembeciye götürüp işkembeciye işte bana bir anlatır mısınız bu hayvanın neresinden falan diye konuşturtan bunu da radyodan dinleten bir adam yani böyle şeyler yapıyor. Bunu yapabilen insan çok az. O kadar benim şu anda aklıma gelen onlar. Yani Zeki ve Mesut benim radyoda favorim onlar.
Oo, ne güzel. Peki senin sanki bir eski İstanbul, nostaljik anılar, eski Türkiye.
Evet.
Ya böyle bir özlemin var. Özellikle senin bir araç sevdan da var.
Evet.
Biraz onlardan konuşsak mı? Yani böyle nostalji duygusuna bakınca senin kitaplarında da çok var. Bir eski İstanbul özlemi görüyorum ama hani her şey çok iyiydi manasında değil de
değil.
Oradaki iyiliği özlüyormuşsun gibi geliyor.
Öyle
sanki bir insanlığı, ilişkileri özlüyormuşsun gibi geliyor.
E tabii şimdi mesela bu aralar 90'lar çok moda ya. İşte aman 90'lar ne güzeldi falan diyor. Şimdi 90'lar güzel değildi aslında.
Evet.
90'ların güzel olan taraflarını özlüyoruz biz. 90'larda bundan beter bir kaos var mıydı? Bence yoktu. Yani şu anda yaşadığımız yine daha fena. Yani az önceki örneğe geleceğim. Yani biz Ecevit'i, Demirel'i, Çiller'i eleştiriyorduk ama şimdi düşündüğün zaman baya baya haksızlık etmişiz gibi geliyor bana. O zaman eleştirmek gerekiyordu ayrı. Ben o yılların, çocukluk yıllarımın, işte 90'ların, gençlik yıllarımın falan İyi taraflarını özlüyorum, evet. Yani o dönem işte gezdiğimiz Beyoğlu'nu özlüyorum ben mesela. Yok muydu Beyoğlu'nun o zaman sorunları? Vardı, çok vardı. Ama çok da güzel tarafı vardı. Yani AKM'nin önünde gitmek, orada buluşmak, işte oradan böyle İstiklal Caddesi'nden böyle içeriye girmek, sağlı sollu ağaçların olduğu tramvayın ortadan gittiği İstiklal Caddesi, işte İnci'ye gidip profiterol yemek, oradan Emek Sineması'na girmek, ne bileyim ben işte Çiçek Pasajı'na girip Kimene'de oturmak, içmek. Ya da işte şampiyon değil öteki Mercan'a gidip orada mesela işte bira ile böyle bir hamsi tava ya da midye tava falan yemek. Ya böyle şeyler bizim ve bunlar en büyük lüksümüzdü bizim. Şimdi beni o dünyaya taşıyan yani Koca Mustafa Paşa'da doğmuş büyümüş bir adamım ben. Koca Mustafa Paşa'dan beni o dünyaya taşıyan araba 35C.
Evet.
O yüzden benim hayatımda çok önemli bir yeri var. O yüzden kitabın adı 35'i beklerken. Yani o 35'i beklemek, o 35'e binmek, onunla Taksim'e gitmek, o yolculuklar o kadar mühimdi ki. Ya benim hayatımın rengi, hayatımı renklendiren, işte o dönem varsa bir kız arkadaşım onunla işte buluşmama vesile olan, Taksim'e gitmeme vesile olan, eğer terk edildiysem işte ayrılık acısını yaşamak için kime neye gidip işte arkadaşlarımla içeceksem yine beni oraya götüren hep o araba, hep 35C. Hı-hı. O yüzden onu çok özlediğim için. Geçmişten beri de hep böyle motorlu taşıt böyle sevgim olduğu için kullanmasını sevdiğim için ve otobüs sevdiğim için kalktım gittim bir otobüs aldım kendime mesela.
Ya çok komik değil mi? Ya böyle bir sevda mı var acaba? Kafa Dergisi'nde bir Nisan ayı sayısında 23 Nisan'a özel hepimizden fotoğraflar istendi. Çocukluk
evet.
Fotoğraflarımız. Ondan sonra altında da işte çocukken hangi mesleğe sahip olmak istediğimiz yazıyor.
Evet.
İşte benimkinde gazeteci, arkeolog yazıyor. Birininkinde şudur budur. Ya çok enteresan. Deniz Arıboğan. sen, Mahir, Ünsal, Eriş, ne yapıyorsunuz? Hepiniz minibüs şoförü. Yani ve 2-3 kişi daha şu anda aklımda olmayan. Evet. Yani o listede ya bir 7 kişi falan minibüs şoförü olmak istiyormuş. Nasıl bir istekti bu yani?
Otobüs şoförü, minibüs şoförü, işte muavin falan öyle olmak isteyenler.
Pardon, onlar da vardı.
Tabii,
doğru.
Tabii.
Pardon, siz bir takım oluşturuyordunuz. Evet. Doğru.
Evet, aynen öyle. Ya niye biliyor musun? Bence şundan. Şimdi çocukken işte böyle Koca Mustafa Paşa'nın otobüse bindiğimizde benim yani herhalde kaç yaşımı hatırlıyorumdur. 5-6 o yaşları falan hatırlıyorum ben net. Bir de benim hafızam kuvvetlidir, ciddi evet. Ciddi hatırlarım. 5-6 yaşında şunu hatırlıyorum mesela. Otobüse bindiğimizde o İkaruslar vardı o zaman. O İkaruslarda da otobüs şoförünün yanında böyle üçgen bir demir vardı. Ben annemlerle babamlarla arkaya gitmez o demirin içine girer şoför amca diye şoför amcanın yanında dururdum. Hı hı. Ve hayran hayran şeyi izlerdim. Yani o kocaman bir kütleyi adamın hareket ettiriyor olması, körüklü otobüs ya da işte kısa otobüs neyse, o kapıların açılıp kapanması, bayılırdım ben ona. Ya onları seyretmeye bayılırdım. Müsaade isterdim ben açıp kapayabilir miyim kapıyı diye. Bak o kadar net hatırlıyorum ki. Çocukken hep böyleydi. Yani öyle bir şeyim vardı, öyle bir isteğim vardı. Yıllarca ben bunu unutmadım. Sonra mesela işte hayatımın en önemli yolculuklarından bir tanesi. 8 yaşındayım. Aksaray'dan, o zaman Aksaray'dan kalkardı Balkanlara giden otobüsler. Yusufpaşa Camii'nin yanında yazıhaneler vardı. Avrupa'ya giden otobüsler oradan kalkardı. Oradan otobüse binip Saraybosna'ya gittik biz. 1984 senesi. Savaştan önce Yugoslavya'ya gidiyoruz yani. Oradan otobüsle, yani Aksaray'dan otobüsle Sarajevo'ya gidiyoruz. Sarajevo'dan başka bir otobüsle Dervent'a'ya geçeceğiz. Annemlerin memleketine geçeceğiz. Böyle 36 saat, 38 saat süren bir yolculuk. Bulgar gümrüğünde bekliyorsun, didik didik arıyorlar o yıllar. Ben öyle bir otobüs yolculuğu yaptım. Şimdi çok paramız yok. Anneannem, ben, kardeşim ve annem gidiyoruz dördümüz. Ama 3 bilet alınmış. Anneannem oturuyor, annem oturuyor. Annemin yanında kardeşim o zaman 4 yaşında orada oturuyor. Ben onların önünde yerde, annem bir döşek yapmış bana, ben orada yatıyorum. Orada uyuyorum. Hı. Ama bak mesela çok detayına kadar hatırlıyorum ve o kadar mutluyum ki. Çok mutluyum yani böyle otobüsle oralara kadar gittiğim için.
Şu anda bile mutlu oluyor.
Ya evet evet, anlatırken hakikaten. Orada inip Sarajevo'da inip Dervente'ye geçtiğimiz otobüs mesela. İkarus bizim belediye otobüsünün yolcu otobüsü olanı. Ben ona çok şaşırdığımı hatırlıyorum mesela. Aa biz buna işte 35C bu falan diyorum ben mesela içimden. Söylüyorum bunu. Ve 8 yaşında gittiğim Dervent'a'da, annemin dayısı o zaman orada yaşıyordu. Sonra savaşta Avustralya'ya göç ettiler. İşte iki oğulları vardı. Biri şehit oldu, biri gazi oldu. Savaştan sonra oraya gittiler, yerleştiler falan. Ve orada İsmet dayımın bir evi vardı ve evde bir elma ağacı, daha doğrusu komşusunda bir elma ağacı vardı. O elma ağacının dalları onların evine sarkıyor. Ben de bir tane elma kopardım, yedim oradan. Annemle ve anneannemle yengem, dayımın karısı, zaten araları kötüymüş herhalde. Bu yüzden kavga ettiler. Çünkü bana kızmış. Oradan niye elma yedin diye. Sen nasıl benim çocuğuma kızarsın falan diye biz apar topar oradan işte Bırçko diye başka bir şehre geçtik mesela.
Hafızaya bak, gerçekten neler hatırlıyorsun.
Şimdi daha şeyini anlatacağım ben sana. 1984 senesinden sonra ilk kez annem öldükten 2 sene sonra 2010 yılında Saraybosna'ya gittik. İşte eşim var, kardeşim var, ben varım, kayınpederim falan geldi. Öyle bir beraber gittik. Saraybosna'dan da bir araba kiralayıp Dervente'ye gittik. Hı hı. Orada akrabalar var. Bu arada akrabalar Türkçe bilmiyor, biz Yugoslavca bilmiyoruz. Ama bir şekilde anlaşıyoruz. Akrabalık böyle bir şey, çok acayip. Ve Dervente'da, Dervent merkezinde arabayı getirdik, park ettik. Ben oradan yürüye yürüye o evi buldum ve o elma ağacını buldum. 2010 senesinde, 84'te gittim, 8 yaşında. 2010 senesinde ben o evi ve elma ağacını buldum. Ya ben mesela orada kendimden korktum hakikaten. Zaten etrafımdakiler inanamıyorlar. Teyzem falan da vardı, hani onlar da biliyorlar ama inanamıyorlar ve ben buldum. Yani buldum, onu buldum yani. Şimdi dolayısıyla hep aynı şeye geliyorum. O otobüsler, 35C beni Sarajevo'ya götüren otobüs. Öyle yerlere götürdüler ki beni. Belki de benimki biraz minnet aslında. Hmm.
Tam onu diyecektim. Sende acayip bir vefa duygusu var. Annenle babanla ilişkinde de ben onu evet. görüyorum. Başka bir vefa var. Sen işte semtine ayrı bir vefa duyuyorsun. Seni bir yere getirenlere ayrı bir vefa duyuyorsun. Hep anıyorsun. Ama bir taraftan da senin birkaç yayınını dinledim. Böyle kızdığın bir takım insani durumlar da var. Yani sana birisi şey diye soruyor işte. Neler öğrendin bu hayattan? İnsanlara kolay kolay güvenmemeyi de diyorsun.
Evet doğru.
Bir taraftan.
Tabii çok kazık yedim çünkü canım.
Kimden yiyorsun o kazıkları? Çok, radyo dünyasından
radyo,
başka?
Tabii canım radyo dünyasından, meslek hayatından, arkadaşlarından, dostlarından. Çok güvendiğin, çok inandığın insanlar. Yani çok basit bir şey vardır. Hep anlatırlar ya işte birisine borç verirsin. Ondan sonra onu istediğinde sen kötü olursun mesela.
Evet,
sen
evet.
bir iyilik yapmışsındır.
Hep öyle olur.
Ya hep öyle olur ya. Şimdi o bir şey tanım aslında. Ben bunun gibi çok şey yaşadım. Yani çok bu, zaten bunu söylemek de çok abes işte. Hani iyilik yaptığım bir insan iyilik yaptım denmez zaten ya. Denmemeli de öyle bir kazık yiyorsun ki. Bu sefer onu söylemek zorunda kalıyorsun. Onu söyleyince kendi kendine kızıyorsun. Ben o yüzden çok yıprattım kendimi. Ve çok insan eledim hayatımdan. Benim öyle bir huyum da vardır. Müthiş kindarımdır da ben. Yani tamam hani vefa duygusu falan gelişmiştir ama... birisi bana bir kazık attıysa ömrümün sonuna kadar unutmam.
Ama unutmuyorsun hafıza
evet,
böyle.
Unutmam. Hayatta unutmam ve... 50 yıl geçsin üstünden 50 yıl sonra kafasına kakarım. Yani bir yere geldiğimde denk geldiğinde mutlaka... o zaman da acımam ama. Yani böyle hani... ya şunu yapsan bu tamam olacak falan... Bana o 20 yıl önce o kazığı attığı için ben onu yapmam. Yapmam ya. Öyle bir huyum da var.
Evet.
Bu da kötü sevmiyorum bunu ama var öyle bir huyum var. Yaparsam içim rahat etmiyor çünkü o zaman da. Yani çünkü gerçekten çok kazık yedim ya. Bu yıllar içinde çok kazık yedim yani hakikaten. İşte en basiti o anlattım. Best FM'den yediğim kazık. Yani 12 yıl çalışmışım ben ya. 12 yıl çalıştım. Ben evime gitmediğim zamanlar oldu. Bir hafta, iki hafta. Geceleri radyoda yattım. Günlerce, aylarca, yıllarca. Yani böyle uykudan kafam böyle miksere düştüğü oldu. Ben biliyorum neler yaşadım orada. Ve 12 senenin sonunda gönderiliş şekline bak yani. Ve tazminat alamadım. Tazminat aldım. Mahkemeye verdim. Böyle 2 sene sonra onlar bana borç çıkardılar. Bana verdikleri primi borç almış gibi gösterdiler. Gittikler başka bir dava açtılar. O davayı kazanıp o parayı benden geri aldılar. Şükür ki gücüm vardı. Verdim ben yani o parayı geri. Aman başımın gözümün sadakası olsun deyip verdim. Ama bunları yaşadım ben. Yani bunları yaşadıktan sonra da öğreniyor insan biraz kendini kollamayı.
Evet. Peki radyoda senin bulunduğun konum bir de güç demek. Yani bir sesin var. İnsanlar seni dinliyorlar. Hı-hı. İşte sevdiğin dönerciye gidiyorlar. Sen bir de çok yemek seven birisin. Ben de bilirim yani. Hani,
pis boğazım biliyorum canım.
Evet, yani çok...
Onu çok iyi anlarız birbirimizle.
Ona, ya dönercisi şu... Yani pilavcı meşhur ettiğin var ya. Yani. Çok
evet
ünlü.
Ya.
Yani adamı ihya ettiğin durumlar
tabii,
var.
Adam dükkan açtı şey. Halin önündeki pilavcı dayının yeri değil.
Kimse öyle tarif ediyor.
Dükkan açtı ben öyle tarif ediyorum diye dükkan açtı doğru oluyor öyle şeyler.
Peki bu bir güç yani sadece maddi küçük örneklerden vermeyelim yani pek çok anlamda güç. Bunu iyi yönde kullandığın örneklerden hatırlıyor musun bir şeyler?
Tabii en bariz örneği depremdir. Hı-hı. Mesela 99 depremi ayrı tabii.
Garip bir soru sordum ama zaten onu söyle diye sordum.
Ya evet.
Soru bir garipti. Kötü evet, bir pas sanki anlaşmışız gibi ama.
Yok
o
ama.
Van depremi bence çok önemli,
Van.
Güzel.
Van depremi örneği çok acayiptir.
Evet.
Yani pazar günü deprem oldu. Tesadüf benim eşim Vanlı. Kayınbiraderim de CNN Türk'te çalışıyor ve Hı-hı. Van'daydı. Van'dan işte bir haber için gitmişler. Çıkmışlar tam böyle Van'dan ayrılmışlar. Tatvan tarafındayken onlar deprem oldu.
Hı-hı.
Ve geri döndüler. Ve ben birinci ağızdan çok yakinen bilgi alabildim. Ve pazar günü evdeyim, yayın yok. Ne yapabilirim diye düşündüm. Önce hemen tanıdığım şeyleri aradım. Lojistik firmalarını aradım. Dedim ki ben yarın yayından bir kampanya başlatacağım. Bana kamyon, tır bir şey verebilir misiniz?
Hı-hı.
Dediler ki veririz.
Hı-hı.
Sonra hemen tanıdığım, o zaman Migros'ta çalışıyordum. Migros sponsorumdu. Hemen Migros'u aradım, Migros'taki yöneticileri. Dedim ki Migros'ların bahçelerine ben böyle böyle kamyonlar koyacağım. Bana yardım göndermek için müsaade eder misiniz? Dediler ki ederiz. Dolayısıyla ben sabah 7'de yayına girdim de her şey hazırdı. Kamyonlar oradaydı, bekliyordu ve ben yayından direkt şey diye girdim. Van'a yardım gönderiyoruz. Kamyonlar şurada, şurada, şurada, şurada. Kamyonlar, tırlar. Ve ya muazzam bir şey ama zaten. Bir gün içinde, 24 saat içinde 14 kamyon, 4 tır malzemeyi doldurduk biz şeyin için. Ama bu arada sürekli Van'dan telefon bağlantısı yapıyorum. Oradaki gazeteciler de var, tanıdığım arkadaşlar. Onlarla habire konuşuyoruz. Diyorlar ki buradayız, şu lazım. Şuradayız, bu lazım. O lazım olanları radyodan söylüyoruz. Hı hı. İnsanlar gidiyorlar, alıyorlar, getiriyorlar, veriyorlar ve 24 saat içinde toparlayıp bütün bu kamyonları, tırları ben yola çıkardım. İlk ulaşan Van'a zannediyorum Şişli Belediyesi'ydi. Mustafa Sarıgül'ün, o normal zaten. O ilk hep o giderdi biliyorsun.
Biz de onlarla göndermiştik. Ben de hatırlıyorum. He. Yani hemen bir kampanya başlattılar. Evet.
İlk Şişli Belediyesi gitti. Evet, evet. İkinci konvoy bizim konvoydu. Hı hı. İkinci giren konvoy bizim konvoy. Sadece radyoya, sadece işte Alem FM'deydim o zaman. Alem FM'de programda söylediklerimle bir gün içinde biz öğlene kadar hepsini doldurduk. Akşam üzere yola çıkardık. Ben o zaman gördüm ne kadar muazzam bir gücü olduğunu. Yani başka olaylarda da yaşadım ama bu gerçekten çok önemli. Şundan önemli, insanların güvenip sana gidip alıp o kamyonlara yüklemesi çok önemli. Yani sen başka bir şey içinde kullanabilirsin bunu, yapabilirsin yani, ama işte o sana güvendikleri için insanlar seni dinleyip kale alıp gidiyorlar, öyle bir şey yapıyorlar. Bir de böyle hassas bir durum var. Böyle şeyler için çok kullandığım oldu benim. Ama şunu yapmıyorum. Çok böyle bireysel yardımla ilgili mesaj geliyor. İşte şu hasta, işte buna yardım kampanyası. Çünkü bir tanesini yaptığın zaman peşi sıra öyle geliyor ki, binlerce geliyor. Ben orada bir sınır çizmek zorundayım. Çok böyle toplumsal, çok büyük hadiselerde, büyük olaylarda destek veriyorum o tür işlere. İşte bu Van'da olduğu gibi, ki o çok spontane gelişti. Hı hı. Ama hani orada da mutlaka bir dengeyi korumak gerekiyor. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Bizim halkımızın şöyle bir özelliği de var. Çok fazla yardımla ilgili sen konuştuğun zaman, istediğin zaman bir yerden sonra sıkılıyorlar. Aman tamam, ona da ya, ben ona yapmıştım zaten falan diyor. Böyle bir görüyorsun, periyodik olarak azalıyor o yaptıkları yardım. Onu mutlaka bir sınırda tutmak gerekiyor.
Bir de senin görevin de oluyor.
Tabii,
Haluk
tabii.
Levent örneğiyle yani ya müthiş işte, bir iş yapıyor.
O
tabii.
Mesela çok acayip bir şey. O yani Türkiye tarihinde yapılmamış bir şey yapıyor şu anda. Çok enteresan bir iş yapıyor. Çok iyi bir iş yapıyor ama bir taraftan. Nereye kadar dayanacak çok merak ediyorum. Yani Allah sabır versin, kuvvet versin. Hakikaten zor bir iş yapıyor. İnşallah böyle devam ettirir. Çok güzel bir şey kurmuş vaziyette. Çünkü şundan korkuyorum ben. Onun yorulmasından falan değil. O kadar çok uğraşıyorlar ki adamla. Türkiye'de iyi bir şey yaptığın zaman mutlaka birileri çıkıp şey yapıyorlar. Yani köstek olmak için böyle bir kılçık derler ya, atıyorlar yani. Ya sen hiçbir şey yapmamışsın. Senin bugüne kadar öyle bir hareketin olmamış. Yapan birileri var. Sen onlar yapamasın diye uğraşıyorsun. Acaba diyorsun lan. Acaba demeden önce sen yap önce bir şey yani. Hayır, öyle yapacaklarına aman bir laf sokayım. Aman işte bir acaba bir şüphe uyandırabilir miyim? Burada bir şey var mı falan diye sorgulanıyor. O da bana çok yanlış geliyor.
Zaten Haluk Levent'le de çok uğraştılar. Kendisi de sık sık anlatıyor artık, hani yoruldum, şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Her tabii, yaptığını tabii. Kınıyorlar. Ay melek misin diyorlar, adam değilim diyor zaten. Yani
çok güzel, çok samimi gördüm. Yanıtlar veriyor ya. Evet, hiç böyle evet. Lafı evirip çevirmeden tak tak tak yazıyor. O oyu da hoşuma gidiyor. İyi çok, yapıyor, bence güzel yapıyor yani.
Çok zor. Peki yavaş yavaş böyle sona gelirken nasıl tavsiyelerde bulunmak istersin gençlere? Senin mesleğini ya da benzerlerine, benzer işleri yapabilecekleri?
Ya birinci tavsiyem okumaları olur. Okumuyorlar ya, hani okumuyoruz daha doğrusu. Hani Türkiye'nin kitap okuma oranları ortada. Yani her ne kadar böyle kitap fuarlarına gittiğimde çok umutlanıyor olsam da. Hı-hı. Bu sene fenaydı mesela. Yani bu sene ilk gün gittim ben. Hani normalde izdiham olur. Boştu. Bayağı boştu yani.
Son gün ben oradaydım. Son günde son güne göre bayağı boştu. Koridorlardan yürünebiliyor
İşte
falan.
Tamam, ilk günde son günde öyleydi. Hı-hı. Bu sene krizin etkisi biraz da. İnsanlar,
giriş fiyatlarını
giriş da fiyatlarına da zam yapmışlar. Krizin de etkisi var. Var. Ya ben bunu çok görüyorum. Şimdi biz büyük kentlerde yaşıyoruz. Belki fark etmiyoruz ama biraz dikkatli bakarsak, ne kadar çok kiralık dükkan olduğunu görürsek. Ben bir İstanbul Antalya yaptım geçenlerde karayoluyla. Ben bu kadar yıldır gider gelirim o yolu. Yani hiç bu kadar çok boş tesis, boş böyle dükkan görmedim. Terk edilmiş gibi ıssız, inanılmaz bir noktadayız. Yani işte ölümler falan ortada yani. Ben kaç tane ekonomik kriz gördük biz beraber değil mi, geçirdik.
Tabii.
Hiç böyle intihar dalgası hatırlıyor musun sen? Ben hatırlamıyorum öyle bir şey yani. Şimdi böyle bir ortamda gençlere tavsiye ederken, yani birinci tavsiyem okumaları. Özellikle de yakın Türkiye tarihi okumalarını ben çok isterim. Ben özellikle meraklıydım ve yakın tarih çok okudum. Yani ben mesela radyoda konuşurdum. Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili bir şeyler, mesela bir konu geçiyor ya. Anlatıyordum ben mesela. Ben 76 doğumluyum yani. Sonra biriyle tanıştım. Benim bir Bülent abim vardır. İşte Bana sponsor olan firmada yöneticiymiş. Ben de orada bir toplantıya gittim. Adam tuttu beni kolundan. Biz de aynı mahallede büyüdük. Gel bakayım falan dedi. Sen dedi kaçlısın dedi. Dedim ben 76'lıyım lan. Nasıl anlatıyorsun bunları sen dedi. Kıbrıs'ı anlatıyorsun dedi. Dedim ki abi okudum. Çok okudum mesela ben Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili. Bir sürü kitap okudum mesela. Oradan bilgi sahibiyim. Bu ülkenin, bu ülkede bir iş yapacaklarsa radyoculuk, televizyonculuk, gazetecilik bu ülkenin tarihini öğrensinler. Ama her şeyiyle öğrensinler. Bir bakış açısıyla değil, birkaç bakış açısından baksınlar, öğrensinler. Okusunlar ve yakın tarihi okusunlar. Birinci önerim bu olur. İkinci önerim gözlemlesinler ve gezsinler. Ya şu ülke kadar hani güzel gezilecek dünya üzerinde ülke çok az. Çok basit bir şey söyleyeyim. Dünyanın birçok yerinde denize girdim ben. Türkiye kadar güzel hiçbir yer görmedim ben. Ve bunu böyle ben böyleyim ama bütün dünyayı gezmiş görmüş, bütün dünyayı diyorum. Gezmiş görmüş dünyanın her yerinde ve denizcilikle de çok böyle ilgili bir çok şey ünlü bir insanla da konuştum. Ona da sordum ben en güzel deniz neresi diye. Dedi ki Türkiye'de. Yani öyle güzel bir memleket ki bu. Şu memleketi gezmeyi bitirmeden yurt dışı şeyi yapmasınlar.
Katılıyorum sana ki sen de çok geziyorsun, hatta gezerken yayın yapıyorsun. Evet. Bilmeyenler için söyleyeyim. Herkes biliyor artık. Ha, evet. O otobüsler, ya, araçlar boşuna doğru, evet, doğru. Kullanılmıyor yani.
Mobilim ben o konuda, evet. Doğru. Bir de şimdi bu söylediğime tezat gibi görünecek ama ben bunların hepsini erken yaşta yaptım. Hiç de öyle çok büyük maddi olanaklarla da yapmadım. Ben Türkiye'yi gezmeyi bitirdiğimde, Türkiye'nin her yerine gittim dediğimde de ki 30 yaşındaydım en fazla. 30 yaşını gördüğümde ben bütün Türkiye'yi gezmiştim. Çok zor bir şey değil yani. Ama çok geç olmadan mutlaka yurt dışı deneyimi de yaşasınlar. Bunu şunun için söylüyorum. Sonra yani çok böyle yaş geçtikten sonra yurt dışına gittiğinde ya böyle bir hayat varmış, böyle bir dünya varmış dediklerinde artık o dünyaya geçme şansları kalmayabiliyor. Yaştan dolayı kalmayabiliyor. Yani o pişmanlığı yaşamamaları adına mümkünse öğrenciliklerinde bu değişim programları falan var ya, o değişim programlarından korkmasınlar.
Evet.
Mutlaka o değişim programlarından bir tanesinde hangi ülke olursa olsun gitsinler ama başka bir dünyanın başka bir ülkesinde hayatın nasıl aktığını, nasıl insanların yaşadığını görsünler. Oradaki adalet sistemini görsünler, oradaki sağlık sistemini görsünler, oradaki eğitim sistemini görsünler. Bu gerçekten de şu at gözlüklerini çıkarmalarına, birçok ön yargılarını geride bırakmalarını sağlar. Ya onu mutlaka yapsınlar. Ben dünyayı gezerek gerçekten bir sürü ön yargımı geride bıraktım. O konuda ben kendimi çok eleştiririm. Çok geç gezdim, dolaştım diye ama hakikaten o çok işine yarıyor insanın. Okusunlar, gezsinler, önce Türkiye'yi gezsinler. Çok geç kalmadan da mutlaka yurt dışında birkaç tane ülke görsünler. Benim en hayati tavsiyelerim bunlar olur.
Ay şahanesin. Peki son biraz önce işin Van'lı dedin. Mehveç'ten bahsedelim mi? Şimdi senin gibi adamları taşımak da zor.
Çok zor.
Yani şimdi insanlar hiç merak etmiyorlar o kadınları ama değil mi? Yani sonuçta muhalifim deyip geçilebiliyor. Yani evet. Muhalif bu adam denilebiliyor. Sen uzun süredir bunu yapıyorsun bir de. Evet. Yani hani şimdi daha bir takım isimleri biliyoruz. Onlar üstünden muhalefeti konuşuyoruz ama sen uzun süredir böylesin. Seni seven kadar belki sevmeyenin de vardır. Mehveş için nasıl bir dünya bu dünya?
Ya zor. O şey, muhaliflik tarafında değil. O mesela öyle bir durum olduğunda beni şey gibi böyle kartal gibi falan savunur yani, hani o konuda hiç endişem yok benim ama ben çok fazla seyahat ediyorum. Yani o kadar çok, böyle hayatımın yarısı benim otellerde, havaalanlarında geçiyor. En büyük zorluk bu aslında. Yani böyle birbirimizi böyle bir hafta, iki hafta, üç hafta görmediğimiz oluyor. Öyle şeyler oluyor. Bizim yaşadığımız en büyük zorluk bu. Onun da yaşadığı en büyük zorluk o. Ha, bu biraz da bir şey oluyor. Hani daha böyle özleyince birbirini güzel. Bir taraftan o güzelliği var. Ama bir taraftan o işte. Ben de hep aynı espri yapıyorum. Diyorum ya tencere tava satıyor olsaydım. Hani Anadolu'yu gezip satış yapanlardan biri olsaydım. O zaman da böyle bir hayat olacaktı. Ama benim mesleğim bu. Benim işim bu. Ben bu yolu seçtim. Bu yolda gidiyorum. O da sağ olsun beni destekliyor.
Nasıl bitirelim?
Ya valla ne diyeyim ben? Ya şöyle söyleyeyim. Ben en son Kafa Dergisi'ne yazdığım yazı işte. Şimdi Aralık için bir yazı yazdım ben. Yılbaşı geliyor. Piyango bileti alacağız. Ne kadar şanssız olduğumuzu yazdım aslında. Ya dünyanın gerçekten de o kadar şanssız bir dönemine denk gelmiş vaziyetteyiz ki biz. Bir uzaylı istilası kaldı yaşamadığımız. Onun haricinde her şeyi yaşadık.
Tabii her şeyi ortaya karışık sundular
bize. Ya tabii tabii deprem yaşadık, depremler yaşadık, sel yaşadık, ekonomik krizler yaşadık, darbe gördük diye uzaylı istilası kalmadı. Korkarım uzaylı istilası olursa da bize olacak. Yani önce Türkiye'yi istila edecekler diye ben tahmin ediyorum. Ve şanssızlığımızı o kadar kanıksamış vaziyetteyiz ki şimdi yılbaşı geliyor, hepimiz gideceğiz piyango bileti alacağız. 1 Ocak sabahı çekiliş sonuçlarına baktığımızda hepimiz önce amortiye bakıyoruz. Ya o kadar şanssız olduğumuzun bilincindeyiz. Önce amortiye bakıyoruz. Ondan sonra büyük ikramiyeye var mı acaba diye bakıyoruz. Biz hepimiz böyle bir nesiliz. Ve
ben
böyle
onu diyeceğim. Nesil olarak ben küçüklüğümden beri
tabii,
içim
tabii.
Fakir.
Böyle bir aynen öyle böyle bir nesiliz. Yani temennim odur. Her şeyin bir sonu var. Bunun da biliyorum bu arada her şeyin bir sonu var. Bunun da bir sonu var. Yaşadığımız birçok şeyin de sonu var. Yani bir an önce sonu gelsin de biz daha böyle özgür, daha güzel bir ülke için çalıştığımızı hissedelim. Yani çalışıyoruz, bir şeyler için çabalıyoruz. Fakat bu çabanın nafile bir çaba olduğunu düşünmekten yoruldum ben.
Evet,
benim en çok üzüldüğüm nokta bu. Gerçekten iyi bir gelecek için çalıştığımızı hissedeceğimiz günler olsun. Temennim olsun, son sözde bu olsun.
Harikasın. Çok teşekkür ediyorum
geldiğin
için.
Ben teşekkür ederim.